Sayın dinleyenler, bugünkü programımızda Cüneyli sosyolog Artun Dinci ile müstemlekeçilik ya sömürgeçilik ya istimar kimi terimler ve ondan sonra da yeni müstemlekeçilik, postkolonializm, müstemlekeçilik sonrası, eləcə də oryantalizm kimi kavramlar hakkında danışacağız. Mən burada sadəcə, çünki bizim eşidənlərimiz fərqli ölkələrdən olur, Quzeydən, Cüneydən. Bir də öncə burada işlədilən sözlər və terminlər haqqında bir açıqlama verim. Azərbaycan Respublikasında müstəmləkəçilik termi sözü bilinir, halbuki Cüneydə istimar termi bilinir. İkisi də ərəbcə olsa hər halda fərqli sözlərdir. Bəzi fəallar da, Cüneyli fəallar bəlkə daha çox, onlar da sömürgəçilik sözünü işlədirlər. Bunlar yani eyni kəlimələrdir, onu sadəcə öncə açıqlamaq istədim. Artun Bey, mümkün olsa o istimar ya müstəmləkəçilik haqqında bilirlər eşidənlərimiz. Postkolonializm haqqında, postkolonializm araşdırmaları, çalışmaları bugün akademik sahələrdə nədir? Onun haqqında bir xülasə açıqlama versəniz, biz oradan davam edərik.
Sömürgəçilik sonrası olaraq adlandırılan dönemdə ya da postkolonial araştırmalar düşünce dönemində aparılan elmi araştırma ve etütlere postkolonial tədqiqatlar deyilir. Bu disiplinler arası bir araştırma ve tədqiqat sahasıdır. Bu sahada antropoloji, saha çalışmaları, kültür tədqiqatları ya da araştırmaları, sosyoloji, siyaset, iqtisad, coğrafya, tarix, beynəlmiləl rabitələr, dil, bilim, ictimai, cinsiyyət tədqiqatları, ədəbiyyat və özəlliklə də bağımlılıq nəzəriyyələri olaraq bilinən Marksist sol siyasi nəzəriyyələr kimi elmi fəaliyyətlər içərər bu aşama ya da bu süreç. Postmodern və eleştirel düşüncə axımları bünyəsində gəlişən sömürgəçilik sonrası tədqiqatlar sömürgəciliyin və eyni zamanda emperyalizmin çeşitli sahalarda bıraktığı mirasın çeşitli nəticə və etkilərini açıqlamağa, anlamağa, eyni zamanda da onları təhlil etməyə çalışan akademik bir disiplindir. Sömürgə və yeni sömürgənin neokolonial dönemin ya da istimarın istimar edilenler üzerinde necə mümkün olduğunu inceler ve tahlil etmeye çalışar. Bu tədqiqatlar daha çok kudret rabiteleri ve bilginin oluşturulması, kontrol edilmesi ve dağıtılması ya da yayılması meseleleri üzerine dikkat getirir. Ayrıca sömürge ve sömürge sonrası araştırmalar kimlik inşası süreçleri üzerinde de aparılan tədqiqatları kapsayar. Eyni zamanda sömürgəçilik sonrası araştırmalar kültürel algı ya da dərk, kavrayış biçimleri ve mədəni rabiteler üzerinde durar. Dolayısıyla oluşturulan söylemler ve ideolojilerle sömürgəçilik icraatları arasında rabiteleri açıqlamağa, yorumlamağa çalışar. Bunun yanı sıra Batıdakı modernist düşünce sisteminde devletin idare etme kanunlarını tekçi ve özcü anlayışı ve tümden gelim ya da dedaktif açıklamaları yani umumiyetleştirilmiş açıklamaları tənqid eder. Dolayısıyla da istimar olanın bir ölçüde de olsa sesi olmağa çalışar. Bu sahanın başta gelen nəzəriyyətçiləri arasında Edvard Said'i, Fanon'u, Foucault'u, Samir Emin, Spivak, Kumar, eyni zamanda Chakrabarti ve Grigorini de görmek mümkündür. Bugün eyni zamanda bu sahada bir çox dernek, dergi, blog, internet sitesi ve konferans, lisans üstü programlar ve enstitüsler elmi faaliyetler aparmaqdadırlar. Bütün bunların hamısı yenə də elə batıda bunların xələfləri olan ya da bugün də bunlara devam edənlər, yəni Auguste Comte kimin, Joseph Ernest Renan kimin, Hegel, Weber, Parsons, eyni zamanda Bernard Lewis, Huntington və Fukuyama və bunlara bənzər orientalist nəzəriyyətçilərin görüşlərinin tənqidi olaraq sayıla bilər bu tənqidi yaklaşımlar ya da araşdırmalar.
Siz əslində bu araşdırmaların o müstəmləkəçilik, müstəmləkəçi güclərin buraxdığı izlərin də araşdırmalarını bu şamil araşdırmalarına şamil olduğunu dediniz. O dönemlerden qalan bir də anlayışlar var. Onlar müstəmləkə etdikləri, istimar etdikləri xalqlar arasında da bir tarixi anlayış buraxdılar, bir kimlik anlayışı buraxdılar və bəzi terminlər də qalıbdır. O terminlər haqqında mümkün olsa danışasınız. Ya elə bunun yanında o müstəmləkəçili baxış yanında orientalist baxış məsələsinə də siz bundan öncə də işarə elədiniz ki, bu əslində qərbdə və ya Türkiyədə də nisbətən bu orientalist baxış bunlar haqqında bəzən danışılır, qulağa dəyir, ancaq nəzərə gələn cüneydə bu söhbət çox olmur.
Çox doğru və can alıcı bir məsələnin üzərində parmaq qoydunuz, Əlizə bəy. Bilirsiniz, sömürgəçi zehniyyət hər şeydən öncə etnokültürel birimlər ya da yapılar ya da sahtarlar, strukturlar arasında hiyerarşik bir rabitənin olduğunu varsayar və ayırıcıdır, dualistdir. Bunun təməlində də Darwin'in dirim bilim ya da bioloji sahasında irəli sürdüyü doğal seçilim və bunun yanında da üstün ırk nəzəriyyəsi, irq nəzəriyyəsi yatar. Yəni, güclü olan həyatda qalar anlayışı. Qərbli müstəmləkəçi güclər buna Rusiyada daxil özlərini mərkəzə qoyaraq üstün, mədəni, normal, ağılçı ya da rasional və İrəli toplumlar olaraq görərlər. Müstəmlikəçi zehniyyət qərbin xaricində qalan dünyanı özünün ötekisi olaraq tanımlayar və onları aşağılıq, vəhşi, pozuq ya da anormal, ağılçı olmayan, irrasyonel, geri qalmış və ilkəl, iqtidai toplumlar, cəmiyyətlər olaraq görər. Bu toplumlar sömürgəçi zehniyyətə görə dırnaq içində modernləşməlidirlər, bunlar ilərləməlidirlər, qalxınmalıdırlar, bunlar normallaşmalıdırlar, bunlar eyni zamanda kapitalistləşməlidirlər, eyni zamanda demokratlaşmalıdırlar, əhliləşməlidirlər, hətta xristiyanlaşmalıdırlar, kravat taxmalı və saçlarını sarıya boyamalıdırlar ki, nə olsun? Ki, başarılı olsunlar. Ya da olabilsinler. Dolayısıyla Qərbin gösterdiği yolda ve yönde yerimeli ve öz kimliklerini bir buyruk kulu olarak üstten yani sömürgeci güçler tarafından verilen ayarlarla tənzimlerle düzenlemeli ve aynı zamanda kusursuz bir təqlid numunesi sərgiləməlidirlər bu zehniyyət paylaşan kəsimlər tərəfində.
Ertuğrul Bey, bu anlayışlar üzərindən, bu terminlər üzərindən İran Azərbaycanında ya elə İranın tamamında türklərin durumuna baxsaq bunun üzərindən. Burada nə deyə bilərik? Yəni, bütün bunlar, bu mexanizmalar İranda da işləyirmi?
Kesinlikle işliyor. Tabii ki buna da iç istimar meselesi ya da iç sömürge meselesi kapsamında bakılabilir. Ama indi bugünkü mevzumuz fikirlerim bu olmadığı için ben buna geçici ve kısa bir şey desem. Yani dahilde, İran'ın dahilinde Farsçı zihniyet tarafından, ben bütün Farslar tarafından demirəm, Farsçı zihniyet tarafından eğer İran'da Türk biri özüne Türk değilse, birincisi bu Türk değildir, bu Azeridir. Çünkü o ona Azeri deyir. Üstten, tepeden indirmeci bir anlayış buna Azeri deyir. Yani bu Türk değil, Azeridir. Ya da hele İranlılaşmamış, daha doğrusu Farslaşmamış ve hele de bir tehdit olarak görünür. Bu da bir yanılgıdır ve bir nevi üstten bakıştır. Ama bunun farkı, indi danıştığımız bu sömürgeci zihniyetine farkı budur ki, bu, bunun özünün ortaya çıxartdığı məsələ deyil. Bu, yenə də Qərb tərəfindən ərmağan gətirilmiş və ona verilmiş bu baxış açısı. Eyni zamanda bizim sadəcə Farslar deyil İrandakı türklərə bu baxış açısı ilə baxan. Məsələn, bizim Quzey Azərbaycan türkləri açısından da baxdığımızda yenə də əgər İrandakı insanlar o etnokültürel yapı içində olan, birim içində olan Türkler özlerini Türk değilse burada bir yanlış anlaşılma ortaya çıkıyor. Sanki Azerbaycanlı değilmiş veya onların terimleriyle desek İranlıdır. Bunlar da yanılgıdır. Yani bunlar üstten bakış değil Gərbdəki kimin, ama Gərbin ya da belə deyək, sömürgeci zihniyetin bir növ etkisi altında kalmışlığın sonucudur.
Artun Bey, bunun temeline bu mesele var mı ki? Yani bu toplum çünkü her halde bilim seviyesine o seviyeye çatmayıbdı. Ya tarihi bilmir, ya daha aşağı az bilir. Ona göre kim olduğunu da bilmir. Ona göre biz buna demeliyiz ki sen kimsen. Bunda bu temel var mı?
Bu gene de üstten bakış ve istemarçı ya da sömürgeci bir yaklaşımdır ya da yanaşımdır. Gene de burada da tarihi bilmek ya da tarih elm, ondan sonra bu söylemler, bunların hamısı bayağı da dedim az önce, bilginin ve kudretin dağıtımı, oluşturulması meselesine geydi. Bunlar söylemlerdirler. Eğer orada bir insan özünü sade bir dilde diyebilir ki ben Türk'üm, mesela olay bitmiştir bence. Yani yok sen Türk değilsen tarifin bu değil. Bunlar hamısı yapma, gondarma ve yaratma şeylerdiler. Belli bir menfaatler esasında.
Bir de Artun Bey, bunlara karşı, bu kalmış anlayışlara, terminlere karşı mücadele var muhtelif toplumlarda. Dünyanın birçok toplumlarında bunu biz görürük. Xüsusilə Qərbdə olan, Qərbdə misal üçün elə qaralara karşı, Qərbdə bu First Nation'lara karşı, yerli əhaliyə karşı olan o anlayış, kimlik dəyişdirmə anlayışına karşı mücadeleler olubdur. Ya başka halklarda, Filipinlerde de var, birçok yerlerde var. Bu bizim bölgelerde var mı? Yani görünmür aslında, varsa da. Ve onun hakkında mümkün olsa biraz açıklama verirsiniz. Dekolonializm ya sömürgesizleştirme hareketi var mı?
Kesinlikle vardır. Bu görünür de. Hatta elle tutulur, gözle görülür bir şekilde de görünebilir. Ama umumiyetle bu hareketler iki düzlemde analiz eləmək olar, incelemek olar, çözümlemek olar. Birincisi nəzəri ya da kuramsal düzlemde ki ciddi akademik ve bilimsel tənqidler içermektedir. İkincisi əməli ya da eyləmsel düzlemde ki mən buna biraz sana nəzəri düzlemde olduğu başarını burada görə bilmirəm. Məsələn, misal üçün Misirdə Cəmal Abdül Nasirin Mursinin olayı, ondan sonra İranda Rizə Şahinən Əhmədi Nəcət olayı, Azərbaycanda Elçibəy məsələsi və Türkiyədə də Atatürk'ün inqilabları və ya günümüzdə də Erdoğan stratejilərinin, bunlar biraz sənə fantastik və biraz sənə xəyali bir şeylər olaraq belə deyək, mən çox tamamlanmamış projeler olaraq qalırlar ki, bunların hamısında istemar güclərinin əli olduğunu açıqca görürük. Amma burada daxili, belə deyək, içərdəki məsələ, yəni sömürgədə diye karşı çıkan kesimler arasındaki 4 tane mesele görüyorum ben. Birincisi bu ki bunların birinci evren anlama ve açıklama modelleri yetersizdir. Ya yoktur ya da çok yetersizdir. Dolayısıyla büyük ülkü boşluğu görüyorum. İkincisi ciddi, etkili ve sürdürülebilir bir ictimai ve iktisadi destek sağlayacak kaynak ve teşkilatlanma süreçlerinin olmayışı ya da zayıf oluşu. Üçüncüsü etkili ve icra edilebilir bir siyasi programın yokluğu. Dördüncüsü de adanmış olan faillerin ya da faalların, fərd olabilir bunlar, teşkilatlar olabilir, yok sayılabilecek kadar zayıflığı meselelerini görürüm burada. Sömürgesizleştirme süreçlerinde.
Artun Bey, Azerbaycan Respublikasında necədir? Çünkü Azerbaycan Respublikasında meseleni bilmek bu cahitden de çok önemlidir. Her halde zamanla bazen elə güneyli faallar da oradan təsir alırlar ya oraya bazı çok az olsa təsir de koyabilirler. Yani bunun yanında mən fikirlerim elə post-Sovet ya Sovet sonrası ülkelerde olan meseleni de danışmalı olacak bir çok kısa şekilde.
Doğrudur. Bilirsiniz Kuzey Azerbaycan Cumhuriyeti'nde Respublikasında ki ilk bilirsiniz 70 il yani kısaca desek Azerbaycan'ın toplumsal, iktisadi, kültürel, siyasi yapısı göbekten bağlı olubdu Moskova'ya ve Rusçuluğa ve Rusçu siyasetlere. Bunlar 70 il bu bağlılık sənayede, teknolojide, zihniyette ve fikirde, felsefede, düşünce dünyasında, dünyayı anlama, algılama, açıklama mevzularında bu şekilde olduğunu eğer düşünersek, bunların 10 ilde, 20 ilde hemen süratle bunlardan arınması ve sömürgesizleşme sürecinin tamamlanmasını bu kısa müddette düşünmek biraz yanıltıcı olabilir diye düşünürüm. Ama aynı zamanda bunların da etkin olmadığını ve sürdürülebilir, belki o dediğim o 5-4 tane meselenin de Azerbaycan'da da aynı zamanda geçerli olduğunu düşünürüm kısacası.
Elbette mücadeleler olsa da nezere gelen bunun adı üstünde yoktur diyesin. Bir de yani bu müstemlekeçiliğe karşı ya o dekolonializm şeklinde yoktur. Artun Bey, bir de faalların üzerine ne kimi bir vazife düşür? Bunu son sual olarak bunun hakkında çok kısa öz fikrinizi mümkün olsa beyan edersiniz.
Mirza Bey, bu sizin lütfünüz. Elbette ben özümü o mövqeyde görmürüm ki İran'da Türk etkinciler ya da faallar üzerine düşen vazifeleri belirleyem. Ama özüm üzerime düşen ya da öz üzerimden özüme edindiğim vazifeleri böyle sayabilirim ki, birincisi meselenin ne olduğunu doğru düzgün teşhis etmek. Yani bu suret meselenin ne olduğunu biz doğru düzgün teşhis etmesek bizi beklenilmeyen, gözlenilmeyen sonuçlara götürebilir. İkincisi çözüm merkezli, hall merkezli, meselelerin halli üzerine odaklanmış, mütemerkiz olmuş doğru kavramları seçmek, yoksa da eğer bu doğru kavramlar yoksa da onları oluşturmak. Üçüncüsü gene de çözüm merkezli, halli merkezli hedef gruplar oluşturmayı düşünürüm. Yani bunlar etkili olabilir. Dördüncüsü çözüm merkezli ya da hall merkezli yine halle mütemerkiz olan sürdürülebilir projeler geliştirip icra etmek. Beşincisi meselenin tehlikesizlik ya da emniyet mevzularından, sahelerinden çıkartıp arındırmak ve gündelik hayatın içine taşımayı düşünürüm. Altıncısı ve son olarak da Türk kültür unsurlarını yaşatacak, İran'da Türk kültür unsurlarını yaşatacak içtimai fezalar ya da saheler yaratmak kimi hususları can alıcı ehemmiyete sahip güncel mevzular olarak görürüm Elize Bey.